Tarihten Yansıyanlar.
Değerli dinleyiciler, yeni bir Tarihten Yansıyanlar programıyla karşı karşıyayız. Sizlere yine önemli bir konu ve konuğumuzla birlikte bugün önemli bir konuyu anlatacağız. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Bugün aslında bu hafta itibariyle Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin kuruluşu 1991, 12 Şubat 1991. Dolayısıyla biz de bu çerçevede Kırım'ın tarihteki önemini, rolünü, efendim Osmanlı Devleti'ndeki Kırım tarihini ve ondan sonraki süreçte de özellikle 1944 yılında Kırım'da Stalin döneminde gerçekleştirilen Kırımlar ve ondan sonra da 1991'de Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonraki süreçte geçen olayları ve sonra da programımızın sonuna doğru Türk-Rus ilişkileri çerçevesinde bugünkü Kırım'ı anlatmaya çalışacağız. Yanımda önemli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol, ANKASAM Başkanı ve aynı zamanda da Hacı Bayram Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi. Sayın Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sevgili hocam.
Teşekkür ederim. Önce tabii Sayın Hocam 12 Şubat 1991'de malumunuz Kırım Özerk Cumhuriyeti kuruldu. Kırım baktığımız zaman Osmanlı döneminden beri Türkiye için, Türk milleti için önemli bir bölge. Fatih Sultan Mehmet zamanında Karadeniz ticaretinin geliştirilmesi ve Karadeniz'in bir Türk gölü haline getirilmesi için bir Karadeniz stratejisi oluşturulmuştu. Bu çerçevede işte önce Trabzon'dur, Sinop'tur, efendim o bölge fethedildi, Osmanlı topraklarına katıldı. Daha sonra da Kırım, ki Kırım'ın pozisyonu Karadeniz'in amiral gemisi hükmünde. Nasıl ki Kıbrıs Akdeniz'in amiral gemisi hükmündedir, Kırım da Karadeniz'in amiral gemisi hükmündedir. O dönemde 1470'li yıllarda Cenevizliler, Venedikliler buralarda koloniler oluşturmuşlar Kırım'ın kenarında ve Kırım Hanlığı da bu dönemde iç karışıklıklar sebebiyle zayıf bir durumdaydı ve Osmanlı'nın yardımına ihtiyaç duymuştu. Osmanlı Devleti işte Fatih döneminde 1475 yılında Gedik Ahmet Paşa'yı buraya bir donanmayla gönderiyor ve buradaki Venedik, Ceneviz hakimiyetini ortadan kaldırarak Kırım Hanlığı'nı tekrar ihya ediyor ve Kırım Hanlığı bu şekilde Osmanlı Devleti'ne bağlı kalıyor. Ondan sonraki süreçte 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'na kadar Osmanlı-Kırım ilişkileri gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Fakat Küçük Kaynarca Antlaşması'yla, ki Osmanlı Devleti'nin yenildiği bir antlaşma, savaşın sonucunda 1768-1770 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Osmanlı Devleti'nin yenilmesi üzerine 1774'te bu Küçük Kaynarca Antlaşması imzalanıyor. Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı Devleti için dönüm noktalarından birisi. Çünkü tarihte ilk defa bir Müslüman, halkı Müslüman olan bir bölgeyi kaybediyor. İşte 1774'te Kırım önce bağımsız bir ülke haline geliyor. Ondan sonra da 1783'te Ruslar tarafından Kırım işgal ediliyor ve ilhak ediliyor. Ondan sonraki sürece baktığımız zaman Kırım gibi bir ülke, ki işte halkı Türk olan, efendim Türkiye ile, Türk halkıyla tarihten beri, kadim tarihten beri derin bağlar olan ve aynı zamanda Kırım Hanlığı ki Altın Ordu Hanlığı gibi dünyanın en büyük imparatorluğunun, Altın Ordu İmparatorluğu'nun varisi hükmündedir Kırım Hanlığı ki Altın Ordu İmparatorluğu yıkıldıktan sonra
Çengiz... Dört büyük parçaya ayrılıyor. Evet, bunlardan bir tanesi
evet, birisi Kırım
Tatarları.
Kırım Tatarları, Kırım Hanlığı.
Evet.
Dolayısıyla Kırım Hanlığı onların varisidir. Yani dünyanın en büyük imparatorluklarından birisinin varisi olarak Kırım Hanlığı Osmanlı ile birlikte 1783'e kadar gayet efendim huzurlu, müreffeh bir dönem geçiriyor. Ondan sonra işte Rus işgalinden sonra efendim problemler başlıyor. Özellikle de işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerin kurulması ve bilhassa da 1944 Mayıs'ındaki Kırımlı Türklere uygulanan efendim kıyımlar, o büyük kıyımlar ki Kırım halkından geriye hiçbir şey Kırım'da kalmıyor. Bütün halkı ya sürgün ediliyor ya efendim değişik şekillerde hayatlarını kaybediyorlar ve büyük bir zulüm ile Kırım halkı karşı karşıya kalıyor. Daha sonra neticede 1991, 12 Şubat 1991'de efendim Kırım bağımsız özerk cumhuriyeti, Kırım özerk cumhuriyeti kuruluyor. Bundan sonra da tabii bir takım değişik süreçler işte Ukrayna devletinin sınırları içerisinde tabii Kırım özerk Kırım Cumhuriyeti kuruluyor. Daha sonraki gelişmelere de baktığımız zaman işte özellikle 2014 yılından sonra Ukrayna ile ortaya çıkan Rusya arasında ortaya çıkan problemler neticesinde Rusya'nın Kırım'a bir müdahale ettiğini görüyoruz. Kırım müdahalesini görüyoruz. Ve ondan sonra da Rusya'nın tabii Kırım'da bu müdahalesinden sonra Karadeniz'deki stratejik dengeler ve Karadeniz jeopolitiğinde bir takım değişmeler meydana geliyor. Bu çerçevede işte Türk-Rus ilişkileri, Türkiye'nin Karadeniz politikası vesaire ve işte Avrupa'nın, Amerika'nın, ABD'nin bölgeye bakışı vesaire işte Avrupa'nın, Amerika'nın yaptırımlarını Rusya'ya karşı görüyoruz vesaire bir takım gelişmeler meydana geliyor. Şimdi size soracağım soru Sayın Hocam, özellikle Kırım özerk cumhuriyetinin kurulmasından sonra şöyle genel olarak hangi gelişmeler meydana geldi ve bugünkü bu Kırım meselesinin ortaya çıkmasına sebep olan problemler hangileriydi? Bu konuda bir açıklamayla bir giriş yapalım isterseniz.
Evet, aslında çok güzel özetlediniz Sayın Hocam. Şimdi bakıldığında bütün mevzu şu kritik kelimede saklı, jeopolitik. Kırım'ın Karadeniz jeopolitiğinde sahip olduğu konum, önem, Kırım Tatar Türklerinin de aynı zamanda kaderini tarihsel anlamda büyük ölçüde etkilemiş ve etkilemeye de devam ediyor. Ve bugün itibariyle bakıldığında ne yazık ki işgal edilmiş bir bölge olarak karşımıza çıkıyor ve bu önümüzdeki süreçte Türk-Rus ilişkileri açısından da tabii ki bu yönüyle büyük bir önem arz ediyor. Biliyorsunuz Türkiye bu işgal hareketini ya da işgali kabul etmiyor, tanımadı ve bu anlamda da efendime söyleyeyim Kırım Tatarlarının, Kırım Tatar Türklerinin yanında olduğunu her bir vesileyle ilan ediyor. Şimdi kilit buradaki kavram, kelime neyse jeopolitik dedik. Şimdi bakıldığında burada her bir devlet açısından, mesela Osmanlı açısından mesela bunun önemine işaret ettiniz. Osmanlı Kırım'la birlikte sadece Karadeniz'i değil, Rusya'nın işlerine kadar bir coğrafyayı etkileme potansiyeline sahipti. Ama bir de bunun tam tersi gelişmeler oldu ki, bugün bakıldığında Kırım'ın kaybı Karadeniz'in kaybıyla eşdeğer ve daha ötesinde İstanbul ve Akdeniz'i doğru bir burada bir tehdide de yol açabilecek bir öneme sahip. Dolayısıyla Kırım'ı kaybettiğinizde sadece orada belli bir kilometre kareyi ya da bir Karadeniz'i değil, o merkezde yer alan bütün yakın çevresinde ve Akdeniz'e doğru uzanan o bölgeyi de büyük ölçüde risk altına ne yapmış oluyorsunuz, sokmuş oluyorsunuz. Osmanlı nitekim o tarihten itibaren bir daha Karadeniz gücü olamıyor biliyorsunuz. Ve bu hem Balkan politikalarını ciddi anlamda etkiliyor, hem de Kafkas politikalarını etkiliyor. Hem de Rusya'nın güneye doğru politikasında önemli bir kırılma noktası olarak burası karşımıza çıktığı için Rusya'nın güneye doğru iştahının daha da kabarmasına zemin hazırlıyor. Ve bugüne de baktığımızda Rusya tekrar yakın çevresini çok hızlı bir şekilde toparlarken bu anlamda Karadeniz'de ki Kuruşçev'in bir aslında bir hediyesi olarak burada Ukrayna'ya verilen bir Kırım ve bunun Putin ve taraftarlar açısından bir hata olarak görülüp bu hatayı bir anlamda telafi gibi efendime söyleyeyim giderme noktasında uyguladıkları bir politika karşımıza çıkıyor. Bunun kesinlikle duygusallıkla bir ilişkisi yok. Efendim biz işte aldık, burayı verdik. Bu bir hataydı. Bu nasıl bir hediye olarak verilebilir? Den öte Rusya'nın önümüzdeki sürece yönelik nasıl bir politika izlediği ve bu bağlamda Kırım gibi bir coğrafyaya neden sahip olması gerektiği ile ilgili önemli ipuçları veriyor. Bakınız Kırım'ı burada bir hibrit savaş yöntemiyle aslında işgal eden bir Rusya var. İçerideki Rus nüfusu kullanmak suretiyle Rusya orada bir takım işbirlikçiler üzerinden buraya kendisine yönelik bir müdahale gerekçesi, bir müdahale için bir meşruiyet zemini tırnak içinde oluşturmaya çalıştı. Ve bunu da tüm dünyanın gözünün içine baka baka yaptı. Tabii bu işgal girişiminin bir takım burada önemli sonuçları var. Yani bakıldığında birincisi bu işgal girişimine giden önemli dönüm noktalarından birisi aslında Rusya-Gürcistan Savaşı'dır. Rusya-Gürcistan Savaşı'nda özellikle Batı'nın takılmış olduğu tavır aslında Kırım'ın önünü açmıştır. Ve Kırım'daki bu kayıtsızlık Doğu Ukrayna'nın bir şekilde Rusya'nın müdahalesine doğru önünü açmıştır. Ve bugün bakıldığında Kırım'la birlikte Doğu Ukrayna eş zamanlı bir sorun olarak önce Kiev'deki yönetime ve sonrası itibariyle de Batı'nın önüne konulmuş büyük bir sorunu teşkil etmektedir. Şimdi Batılılar açısından bakıldığında hem Kırım'ın işgali hem de Doğu Ukrayna bağlamında yaşanan gelişmeler şöylesine bir tehdit algısına yol açmıştır. Ki bunu bir Batılı siyasetçi söylemektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk defa sınırlar bir savaşla değişmiştir. Şimdi bu hadiseye kadar ya da onun öncesinde Gürcistan Savaşı'na kadar Rusya konusunda Soğuk Savaş sonrası itibariyle böylesine büyük bir endişe ve korku yoktu. Yani Rusya korkusu ya da Rus korkusunun yerine Rusya'nın enerjiye dayalı diplomasisiyle birlikte bir işbirliği ve ortak bir gelecek arayışı almaya başlamıştı. Ama gerek Gürcistan Savaşı gerekse de Kırım'ın bu anlamda işgali Avrupa'da ciddi anlamda bir Rus tehdit algısına yol açmış vaziyette. Ve bugün itibariyle bakıldığında Rusya'nın sahip olduğu güç, silahlı güç ve bunun karşısında bir anlamda çaresiz kalan bir Batı'yı görüyoruz. Aynen hatırlayın Sayın Hocam, çok iyi bilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte Hitler'in yaptıkları, Hitler'in işgalleri vardır. Ve bu işgaller karşısında Batı sessiz kalınca ya da daha ötesi sessiz kalmanın ötesinde bir takım tavizler verince bu Hitler'i çok daha büyük bir iştaha ve bunun sonucunda da bütün dünyayı bir savaşın içerisine itti. Şimdi başta Avrupa olmak üzere Batı ve tüm dünyanın önünde böylesi bir örnek söz konusuyken hadise artık Kırım Tatarlarının, Kırım Tatar Türklerinin bir hadisesi olmaktan çıkıp tüm dünya açısından Rusya'nın bir küresel tehdit olmasına doğru bir sürece start vermiş vaziyette. Ve bugün bakıldığında Rusya, Kırım, işte Doğu Ukrayna, efendime söyleyeyim Balkanlarda artık daha etkili bir şekilde var olmaya çalışıyor. Hemen iniyoruz Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'da. Ve bu haliyle Türk-Rus ilişkilerinin geleceğinde burada ciddi anlamda bir soru işareti içerisine itiyor ve bu durumda Türk-Rus ilişkileri bu süreçlerden nasıl etkilenecek deniyor. Tabi burada ilk etapta bu sorunun yöneltilmesi gereken efendime söyleyeyim taraf Batı. Şimdi bugün Türk-Rus ilişkilerini ya da Türk-Rus ilişkilerinin bu noktaya gelmesindeki en büyük müsebbip ne yazık ki Batılı müttefiklerimiz. Eğer bugün başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı'nın en başta Suriye ve Irak sınırlarımızda gerçekleştirmeye çalıştığı bir takım projeler olmasaydı ya da Doğu Akdeniz'de bir takım oldu bittilerin önünü açacak bir takım projelere kalkışmamış olsalardı veya işte 15 Temmuz'a kadar bunu götürebiliriz ki 15 Temmuz'da bizi NATO'nun riskli ülkesi olarak ilan eden bir Batı karşısında elbette Türkiye'nin bir denge politikası izlemesi kaçınılmaz olacaktı. Şimdi bakınız 27 Haziran 2016 normalleşme sürecine bizi götüren sebep Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı yanlış tercihtir. Hatırlayın 24 Kasım 2015 krizi sonrası Türk-Rus ilişkileri ciddi anlamda bir krize girmiş ve bu krizin sonucunda Türkiye Amerika ile daha yakın bir pozisyon içerisine düşmüştü. Fakat Amerika bunu tek taraflı bir ilişkiye çevirmeye kalkınca ve PYD-YPG PKK terör örgütü üzerinden projesini bize dayatınca Türkiye haklı olarak şunu sordu. Dedi ki karar ver. Yani senin müttefiğin ben miyim yoksa bu terör örgütü mü? Amerika'da terör örgütünü karadaki müttefikim olarak diye ilan edince Türkiye'de o zaman dedi ki kusura bakma ve oturdu Rusya'yla 27 Haziran 2016'da normalleşme sürecini başlattı. Türkiye elbette Rusya'nın izlediği politikaların çok net bir şekilde farkında. Ama mevcut Türk dış politikası şu an dengeye dayalı çok boyutlu bir dış politikayı kaçınılmaz kılıyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız 2016'da da Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız bunu Şubat 2016'da dostları çoğaltma, düşmanları azaltma politikası olarak ilan etmişti. Hatırlayın. Ve o günden bugüne bakıldığında Rusya bu anlamda bu politikamıza uygun. Yani dengeye dayalı çok boyutlu politika çerçevesinde. Ruslarla da bir anlamda kırmızı çizgileri belli bir politika izliyoruz. Aslında Amerika'yla da izliyoruz. Yani bakıldığında evet Türk-Amerikan ilişkilerinde krizler var. Ama her iki taraf da şuna dikkat ediyor. Bu krizlerin bir çatışmaya dönüşmemesi noktasında oldukça temkinli politikalar izleniyor. Ve buna göre her iki taraf dikkatli adımlar atıyor. Ve Kırım noktasına bu anlamda tekrar döndüğümüzde Türkiye, evet bir taraftan Rusya ile ilişkileri var ama diğer taraftan Rusya'ya da şunu söyleyebiliyor. Yani ben buranın işgal edilmesini kabul etmiyorum. Ve bu kapsamda Ukrayna ile de geliştirilen bir takım ilişkilerimiz var. Aslında Türkiye'nin en başından itibaren izlediği politika şu, Soğuk Savaş sonrası itibariyle. ki bu Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin kuruluşuna da bakıldığında bu. Biz bir taraftan Ukrayna ile, bir taraftan Rusya ile, bir taraftan Yunanistan'ı ve Ermenistan'ı da buna dahil etmek suretiyle barışçıl politikamızı ve Karadeniz'in bir barış havzası olması gerektiğini ön plana çıkardık ve buna uygun olarak da bu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın, örgütünün hayata geçirilmesi noktasında adımları attık. Ki Türkiye'nin rahmetli Özal'la birlikte, Turgut Özal'la birlikte ortaya koymuş olduğu bu vizyonun ne kadar haklı gerekçelere dayandığı ve şu an KEİ gibi bir örgütün gerçekte hayata geçirilebilmiş olsaydı bölgemizdeki bu tür krizleri nasıl engelleyebileceği çok net bir şekilde görülebilecekti. Ama ne yazık ki Soğuk Savaş sonrası dönem bu yeni uluslararası sistemin inşası sürecinde özellikle 11 Eylül sonrası itibariyle çok acımasız ve efendime söyleyeyim çok çetin mücadelelerin önünü açmış vaziyette ve bundan dolayı da Kırım bir kez daha 1774'ten itibaren ya da 1783'ten itibaren bir kez daha o trajediyle, o efendime söyleyeyim talihsizliğiyle karşı karşıya kalmış durumda. Dikkatinizi çekiyorum. Tarihin önemli dönüm noktalarında, önemli kırılma noktalarında hep Kırım vardır. Gerek Osmanlı'nın son dönemine doğru, Osmanlı'nın çökmeye başlaması, Rusya'nın büyük güç olmasında Kırım. İkinci Dünya Savaşı ve sonrası itibariyle Sovyetlerin büyük bir güç olmasında yine Kırım, bakınız. Ve şu an Rusya'nın bir kez daha büyük bir güç olması noktasında orada önemli bir eşik, kırılma noktası olarak yine Kırım var. Ve bu döngü devam ettiği sürece ya da Kırım gerçek anlamda kendi kodlarına dönüp orada tekrar var olmadığı sürece ne yazık ki bu tür trajedilerle karşılaşmaya devam edecek. 91 ve sonrası aslında büyük bir fırsattı. Hem Ukrayna açısından hem de Kırım Tatar Türkler açısından. Ama bu değerlendirilemedi. Yani sizin de bahsettiğiniz üzere 2014'e kadar işte 2013'teki meydan olayları sonrası ciddi anlamda bir takım gelişmeler yaşandı. Ve bu gelişmeleri Rusya kendisine yönelik bir tehdit olarak algıladı ki Rus jeopolitiği açısından bir okuma yaptığınızda evet yani Ukrayna'nın kaybı, Kırım'ın kaybı Rusya açısından Moskova'ya kadar tüm düzlüklerin açılmasıyla eşdeğer. O yüzden bu ne yazık ki güç mücadelesinin şu an aynen işte Suriye'de olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi, Filistin'de olduğu gibi, Myanmar'da olduğu gibi ve daha önümüzde birçok örnek var. Burada sıralamakla bitmez. Ne yazık ki bu coğrafyalar bu burada bu tür trajedilerle karşılaşıyor. Bu da şuna işaret ediyor. Coğrafyadaki güç boşluğu doldurulmadığı sürece efendime söyleyeyim coğrafya bu tür müdahalelere, bu tür işgallere açık olmaya devam edecek. 44'e baktığımızda çok güzel söylediniz. Sadece Kırım değil, hatırlayın Ahıska ve Kafkaslar'da bu anlamda Stalin'in müdahaleleri vardır. Bunlar çok konuşulmaz ama oradaki sürgünlere gerekçe olarak biliyorsunuz, katliamlara ve sürgünlere gerekçe olarak Almanlarla işbirliği gösterilir. Ama bunun daha ötesi aslında Stalin'in kafasında bir işgal girişimi vardır. Türkiye'yi işgal etme girişimi vardır ve Kırım Tatar Türklerinin burada nasıl bir tavır takınacağını muhtemelen Stalin öngörmüştür. Veya Ahıska Türkleri başta olmak üzere Kafkaslardaki diğer Türk ve Müslüman halkların burada nasıl bir tepki göstereceğini gördüğü için burada kendine göre bir ön hazırlık yapmıştır. Ve orada bir takım efendime söyleyeyim sahada kendine göre temizlik gerçekleştirmiştir. Ama bir gerçekte söz konusu ki bu kadar zulümlere ya da kana işkenceye dayalı hiçbir imparatorluk baki olmuyor. Rusya Federasyonu'nun Sovyet deneyiminden veya Çarlık Rusyası deneyiminden bir takım dersler çıkartması bence burada oldukça önemli. Ve daha ötesi şu an Batı'nın kendi içerisinde karşı karşıya kaldığı bir takım durumlar var ki bunlar da bence burada Rusya açısından, bölge açısından önemli sınavlar olarak karşımıza çıkıyor.
Evet, çok güzel hocam izah ettiniz, özetlediniz. Tarihi, stratejik ve jeopolitik faktörlerin Kırım Yarımadası'nda nasıl etkili olduğu ve uluslararası siyaseti, rekabeti ve güç mücadelelerini nasıl etkilediği. Tabii burada önemli bir nokta da şu, dediğiniz gibi Kırım meselesi sadece Kırım halkının, Kırım coğrafyasının geleceğiyle alakalı bir mesele değil. Uluslararası siyasetin, uluslararası sistemin de bir meselesi olarak ortaya çıkan yönleri var.
Tarih çünkü bize bunu gösteriyor.
Bunu gösteriyor. Evet. Tabii burada konjektürel faktörler. Konjektürel faktörlere baktığımız zaman dediğiniz gibi artık tek kutuplu bir sistemden çok kutuplu bir sisteme geçişin sancıları, bu doğumun, bu geçişin nasıl olacağı, işte geleceğine yönelik belirsizlikler.
O yüzden Türk-Rus ilişkilerinde Avrasya'daki önemli test alanlarından biri. Yani eyvallah. Dondurulmuş bir eyvallah. Şu an sorun diyebiliriz bu
eyvallah.
Anlamda.
Evet. Eyvallah, bu mesele daha çok su kaldırır. Ancak biz de vaktimizin de sonuna geldik bu arada. Bundan sonraki süreçte de Sayın Hocam inşallah bu konuları sizinle vakti zamanı geldiğinde yine burada tartışmaya, burada yine karşılıklı olarak istişareye ve bizi dinleyenleri, değerli dinleyicilerimizi aydınlatmaya devam edeceğiz. Evet değerli dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Tarihin Yansıyanlar programıyla önemli bir konuyu, önemli bir konuğumuzla sizlere anlatmaya çalıştık, aydınlatmaya çalıştık. Bir dahaki programda tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum, esen kalın diliyorum. Tekrar görüşmek üzere efendim.
Tarihten Yansıyanlar. (Gülüyor)